Ayrım 31.
Bu vazife yalnız hükümete değil, halk fırkasına ve ahaliyle temas eden her türlü teşkilata düşüyor. Dünkü toplantıdan çıktığım zaman bu tasfiye lüzumunun nerelere kadar uzandığını daha açık görür gibi oldum. Hilafet, şeriye vekaleti medreseler, mahkeme-i şeriyeler, iki türlü marif ve iki türlü adliye, bizzat cumhuriyet esasları ile tezat halindeydi. Devletin görünen şekli bile bizi inkılabın tesis etmiş olduğunu inanmakla tereddüt ettirmeye kâfiydi. Politika kavgalarında, taşradaki eşraf ve zorba şebekesinde, meşrutiyet fırkacılığından miras aldığımız bazı adetlerde dahi, cumhuriyet esaslarıyla asla telif edemediğimiz garabetler vardır. İlk hedef, şüphesiz eşraf ve zorba çılgınlığıdır. Taşra hayatını biraz tetkik etmiş olanlar bilirler ki, eşraf ve zorbanın nüfus ve itibarlarını halktan zannetmek yanlıştır. Bu türedilerin ekserisi halkı hükümet kuvvetiyle, hükümeti halk kuvvetiyle kendini saydırmak yolunu bulmuş bir takım ikiyüzlülerdir. İttihat ve Terakki bu türden epey mahluk yarattı. Şurası gariptir ki bu adamlar sertlik seven değildirler. Birer rüştiye diploması ve bir de eşraflık kurumu ile devlet yürütmek iddiasındadırlar. Bütün hünerleri günün birinde bir vekalet postuna oturmuş olmaktır. Cahil ve hırslı olduklarından bu makamları devirlerinin aşiret reisliği gibi benimsemişlerdir. Ve bir an ikbalden uzak düşmek zayıf akıllarına zarar verir. Meşrutiyet devrinden miras aldığımız bu numuneler bir cumhuriyet fırkasında aykırı ve zararlı dal kavuklardandır. Böyle kimselerin üstünden fırka ve hükümet nüfuzunu almak zaten zorbalıkların el aman çeken halkı kendi fırkasına daha iyi ısındıracaktır. Bütün bu iyi niyetli çabalar ne yazık ki arzu edilen olumlu sonucu ulaşmadı. Birçok alanda hemen hiçbir şey yapılmadı. Ya da çok eksik yapıldı. Nasıl yapılabilirdi ki? Birinci Büyük Millet Meclisi'ne üye seçildikleri halde meclise katılmayanları, meclise geldikten bir süre sonra istifa edenleri veya memuriyeti tercih ederek milletvekilliğinden ayrılanları ikinci Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görmekteyiz. Fali Rıfkı Atay'ın sözünü ettiği mütegallibe tasfiye edilemediği gibi zafer sonrası şartları yeni tip bir mütegallibe zümresi daha yarattı. Siyasi mütegallibe diyebileceğimiz bu yeni zümre gücünü Kuvayi Milliyeci olmaktan alıyordu. Bunlar Kuvayi Milliye'ye karışmamış ya da az çok ihanet etmiş, ezik, başı eğik grupların karşısında, özellikle işgal görmüş bölgelerde siyasi nüfuslarını kullanarak bir takım ekonomik imkanlar da elde etmiş ve eski eşraftan daha çok palazlanmışlardır. Atatürk ve CHP. Rejimler genellikle sınıflara dayanır. Sınıf farklılaşması belirli hale gelmemiş memleketlerde ise rejimleri ayakta tutan ve yaşatan kadrolardır. Her iki tip toplumda rejimlerin dayanağı olan kuvvetler müesseseleşmeye giderek rejimin sürekliliğini sağlamaya çalışırlar. Bu açıdan Atatürk Türkiye'sine ve Atatürk'ün düşünceleriyle davranışlarına bakınca durum şöyle görünmektedir. Türk toplumu batılı anlamda bir sınıflaşma çağına girememiştir. Atatürk de bu gerçeği böyle görür ve böyle kabul eder. Hatta memlekette sınıf şuurunun bulunmayışı, sıhhat ve kuvvet işareti sayarak sınıfsız ve imtiyazsız bir kitleyi sloganını ortaya attığı bilinmektedir. Şu halde Atatürk'ün düşüncesinde yeni rejime sahip çıkacak bir sınıf yoktur. 7 Şubat 1923 tarihinde Balıkesir'de halka yaptığı konuşmada şöyle der. Şunu arz edeyim ki başka memleketlerde partiler mutlaka iktisadi maksatlar üzerine kurulmuş ve kurulmaktadır. Çünkü o memleketlerde çeşitli sınıflar vardır. Bir sınıfın menfaatini korumak için kurulan siyasi bir partiye karşı diğer bir sınıfın menfaatini korumak maksadıyla bir parti kurulur. Bu pek tabidir. Güya bizim memleketimizde ayrı ayrı sınıflar varmış gibi kurulan siyasi partiler yüzünden şahit olduğumuz neticeler bellidir. Halbuki Halk Partisi dediğimiz zaman bunun içinde bir kısım değil bütün millet dahildir. Dipnot: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 2 sayfa 96-97. Bu noktalardan hareket eden Atatürk zaferden hemen sonra bir rejim partisi olarak Halk Partisi'ni kurmaya girişmiştir. Kendi deyimiyle hedefi bir halk devleti ve hükümeti meydana getirmektir. Partiyi bu iki esas sınıfsız toplum ve halk devleti veya hükümetin esaslarına göre düşünmüştür. Ona göre Halk Partisi'nin kadrosu bütün millet fertleridir. Dipnot: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 2 sayfa 227 10 Ekim 1925 tarihli Akhisar konuşması. Bu sözlerinden anlaşılıyor ki Atatürk yeni rejimi yürütecek bir kadroya yönelmek niyetinde değildi. Çünkü bütün tek partili rejimlerde parti bütün milleti temsil ettiğini iddia eder. Fakat bütün milleti kadrosu içine almaz. Bütün millet fertlerini kadrosu için alan Halk Partisi ise halka siyasi terbiye vermek için bir mektep olacaktı. Dipnot: Atatürk'ün Balıkesir nutkundan. Bu tarz bir partinin rejimi yerleştirmekte ve yürütmekte büyük başarı sağlayamayacağı muhakkaktı. Nitekim serbest fırka denemesi bu gerçeği ortaya koymuş ve Halk Partisi'nin islahı teşebbüslerine girişilmiştir. Halbuki aradan henüz 7 yıl geçmişti. Hastalık yalnız partinin yönetiminden geliyor sanılarak zaman zaman yönetim ve kuruluş değişiklikleri yapılmıştır. Halk Partisi'nin ilk kuruluşunda İttihat ve Terakki'den mülhem olarak parti muhtemetlikleri ihdas edilmiş ve İttihatçıların katibi mesullerine benzeyen muhtemetler serbest fırkanın kapatıldığı devreye kadar vilayetlerde partiyi yönetmişlerdir. Sonra parti başkanları ve parti müfettişleri devrine girildi. Merkezden görevlendirilen ve kısmen seçimle iş başına gelen parti başkanları denemesi de umulan sonucu vermedi. Çünkü birçok yerde parti hükümet çatışması baş göstermişti. Nihayet Atatürk 18.6.1936'da İçişleri Bakanı'nı, parti genel sekreteri ve valileri de parti başkanı yaparak partisini hükümetin idaresine teslim etti. Bu biraz da partiden kaçmak anlamına geliyordu. Kuruluşundan 1936 yılına kadar süren yönetim biçimiyle son kararın yarattığı durum, Atatürk'ün parti anlayışında büyük değişiklik olduğunun işaretiydi. Atatürk devrinde CH Partisi Genel Sekreterliği görevi son 2 yıllık süre hariç tutulursa askerlikten gelme 3 kişi tarafından adeta nöbetleşe yürütülmüştür. Recep Peker, binbaşı, Cemil Uybadın, yarbay, Saffet Arıkan, binbaşı. Bunun bir anlamı olmak gerek. 18 Haziran 1936'da Genel Sekreter olan İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Atatürk'ün ölümüne kadar bu görevde kalmıştır. Bunun da bir anlamı olmak gerek. Atatürk ve Gençlik. Atatürk'ün rejimi savunacak yeni nesiller yetiştirmeyi, bir rejim kadrosu kurmaya tercih ettiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Onun çürümüş Babali kadrosunu ve içinden koptuğu İttihat ve Terakki kadrosunun tutumunu görerek, henüz Anadolu'ya geçmeden önce bütün umudunu yeni nesillere bağladığı bir fotoğrafisine yazdığı şu satırlardan seçilmektedir. Her şeye rağmen muhakkak bir nura doğru yürümekteyiz. Ben de bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki sınırsız sevgim değil. Bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkı ile ziya serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdendir. Dipnot, 24 Mayıs 1918'de imzalayıp Ruşen Eşref Ünaydın'a verdiği fotoğraftan. Atatürk gençlik üzerinde çok durmuş ve rejimi de gençliğe emanet etmiştir. Şimdi kısaca bu husustaki görüşümüzü de belirtmeye çalışacağız. Atatürk rejimi gençliğe emanet eden sözleriyle bitirdiği büyük nutkunu 15-20 Ekim 1927 günlerinde Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında okumuştur. Normal olarak nutkun rejimi partiye emanet eden sözlerle sona ermesi gerekmez miydi? Yahut Atatürk bu neticeyi Türk milletine emanet ediyorum diyemez miydi? Yukarıda belirtmeye çalıştığımız hususlar bu soruların cevabını az çok vermektedir. Bir de nutkun hazırlandığı ve okunduğu tarihten önceki olayları hatırlayalım. Kasım 1924, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu. Şubat 1925, Doğu'da Şeyh Said isyanının başlayışı. Mart 1925, Takriri Sükun Kanunu'nun kabulü. Haziran 1925, Terakkiperver Fırkanın kapatılışı. Haziran 1926, İzmir suikasti, mahkemeler ve idamlar. Bütün bu olaylardan sonra büyük bir siyasi muhasebe olan nutku hazırlayışında Atatürk'ün içinde bulunduğu psikolojiyi anlamak güç değildir. Öyle sanıyoruz ki Atatürk'ün kadroya gitmekten kaçınmasında İttihat ve Terakki'nin büyük etkisi olmuştur. Kanaatimizce Halk Partisi'ni kurarken bu örneğe iltifat etmeyişi de aynı sebebe dayanır. Gerçi CHP Atatürk'ün partisi olarak kalmak ve eserlerini savunmak yolunda gayret sarf etmekten geri kalmamıştır. Fakat onun ölümünden bir süre sonra Halk Partisi'nden koparak karşısında cephe kuranları da Halk Partisi'nin tasfiyesine yönelen teşebbüsleri de gördük. Herhalde biraz da insanlarla partilerin kaderindeki benzerlik Atatürk'ü emanetine başka bir sahip aramaya zorlamış olsa gerek. Atatürk'ün gençlik hakkında başka zamanlarda söylediği sözler üzerinde dikkatle durulunca gençlik deyimiyle insan ömrünün belli bir çağından çok gelecek nesilleri kastettiği anlaşılıyor. Nitekim 30 Ağustos 1924 günü Dumlupınar'da Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin 2. yıl dönümü vesilesiyle söylediği nutukta gençler diye seslendikten sonra "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir, cumhuriyeti biz kurduk, onu ilâ ve idame edecek sizsiniz" demektedir. Büyük nutkun sonunda "Ey Türk gençliği" diye başlayan ünlü seslenişinin son cümlesinde de yine gelecek nesilleri kastettiğini belirten şu sözler vardır. "Ey Türk istikbalinin evladı." Eğer Atatürk'ün rejime emanet ettiği gençliğe verdiğimiz bu anlamda yanılmadıysak önümüze şu gerçekler çıkmaktadır. 1. Atatürk 1927 yılında rejimin yerleştiği hakkında henüz tam bir inanç ve güven duyamamıştır. 2. Rejimi emanet edecek başka bir sağlam kuvvet görememiştir. Dipnot, ordu hakkındaki görüşümüzü bundan sonraki bahiste göreceğiz. 3. Rejimin yaşaması sorumluluğunu gelecek nesillere bırakmak istemiştir. Bu sorumluluğu yalnız yüksek öğrenim gençleri değil, bütün bir nesil duymak ve taşımak zorunluluğundadır. Atatürk ve çevresi. Atatürk'ün kadroya önem vermediği çevresinden açıkça anlaşılıyor. Geniş ve dikkatlice bir inceleme bu gerçeği daha iyi ortaya koyabilir. Biz Atatürk'ün gençlik hayatı üzerinde kısa bir inceleme yaptık ve çok ilginç sonuçlara vardık. 1932 yılının ilk 6 ayına ait ki Atatürk'ün ihtilalciliği benimsediği ve yeni bir davranışa girdiği yıldır, nöbet raporlarına göre Atatürk bu süre içinde 21 ziyaret yapmıştır. Dipnot: Atatürk'ün nöbet defteri, Özel Şahin Giray, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları 8, Ankara 1955. Şöyle ki, Kılıç Ali Bey'in evine 7 ziyaret, İsmet Paşa'nın evine 2 ziyaret, Halk Evi'ne 2 ziyaret, Halk Partisi'ne 1 ziyaret, Ordu Evi'ne 1 ziyaret, Anadolu Kulübü'ne 1 ziyaret, Salih Bozok'un evine 1 ziyaret, Rasim Ferit Bey'in evine 1 ziyaret, Fethi Okyar'ın evine 1 ziyaret, Hüsnü Bey'in evine 1 ziyaret, Şükrü Kaya'nın evine 1 ziyaret, Ruşen Eşref Bey'in evine 1 ziyaret, Refik Saydam'ın evine 1 ziyaret, Şakir Bey'in evine 1 ziyaret. Yine 1932 yılında Atatürk'ün kabul ederek görüştüğü kimselerden hangi kişileri kaç defa kabul ettiğini tespit ettik. Sonuç şöyledir. Dipnot: İsimlerin sonunda parantez içindeki sayılar o kişiyi 1932 yılında kaç defa kabul ettiğini göstermektedir. Hasan Cemil Çambel 51, Kılıç Ali 49, Nuri Conker 44, Refik Saydam 44, Salih Bozok 42, Şükrü Kaya 34, Recep Zühtü 32, Reşit Galip 30, Ruşen Eşref 29, Cevat Abbas 27, Hasan Cavit 20, Tahsin 20, Falih Rıfkı 18, İsmet Paşa 17, Tevfik Rüşdü 15, Fuat 17, Müfit 14, Hasan 14, Cemil Uybadin 13, Recep Peker 11, Saffet Arıkan 11. Arizi olarak kabul edip görüştüğü kimseler dışında sürekli ilişkisi olan kişiler bunlardır. Nöbet raporlarının tüm olarak incelenmesinin daha ilginç sonuçlar vereceğinden şüphe edilmemelidir. İnancımız odur ki Atatürk'ün kadrodan kaçındığına bundan daha sağlam bir delil bulunamaz. C. Rejim ordusu. Zaferden sonra yeni bir devlet düzeni içinde ordunun yerini tayin etmek en önemli meselelerden biri olmuştur. Orduyu siyasetten çekmek bu meselenin hassas noktasıydı. Geçirilmiş tecrübeler vardı. Ordu siyasete karışınca korkunç sonuçlar doğuyordu. İttihat ve Terakki İdaresi, Balkan Harbi faciası bu görüşü destekleyen örneklerdi. Üstelik ordu yeni bir ihtilalden geçmiş ve İstiklal Harbi'ni şerefli bir zaferle sona erdirerek büyük bir itibar kazanmış bulunuyordu. Bu durum bazı çevrelerde haklı olarak bir takım endişeler yaratmaktaydı. Dipnot: Henüz harp devam ederken Büyük Millet Meclisi'nin askeri otoritelere karşı zaman zaman ayaklandığını görmekteyiz. El Cezire Cephesi Kumandanı Nihat Anılmış Paşa'ya ve Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşa'ya çeşitli bahanelerle mecliste ağır hücumlar yapılmış, haklarında kanuni kovuşturmalara girişilmişti. Askerlere karşı gösterilen tepki şüphesiz bu kadarla kalmıyordu. Zaferden birkaç gün sonra bazı kumandanların rütbelerinin yükseltilmesi mecliste sert bir şekilde tenkit edilmişti. Bir ihtilal meclisi niteliğinde olan 1. Büyük Millet Meclisi'nde büyük kumandanların hemen hepsi milletvekili olarak bulunmuştu. Genelkurmay Başkanlığı icra vekilleri heyetine dahildi. Seçimlerin yenilenmesine karar verildikten sonra seçim kanununda yapılan bir değişiklikle 3 Nisan 1923 gün 320 sayılı kanun, askerlere seçim bölgelerinde görevli olmamak şartıyla milletvekili seçilebilme hakkı tanınmıştır. Nitekim Genelkurmay Başkanı 3 ordu kumandanı ve 5 kol ordu kumandanı 2. Büyük Millet Meclisi'ne üye seçilmişlerdi. Bu hal ordu için bir taviz, rejimin yerleşmesi için bir teminat oluyordu. Fakat ordu kışlasına nasıl sokulacaktı? Bundan önceki kısımda kısaca hikaye ettiğimiz üzere Karabekir ve Ali Fuat Paşaların ordu müfettişliğinden istifa etmeleri Mustafa Kemal Paşa'ya beklediği fırsatı verdi. Dipnot: Bu konuda Nutuk'ta geniş bilgi verilmektedir. Bakınız Nutuk 1952 baskısı cilt 2 sayfa 852-864. Artık Cumhuriyet ordusu her türlü politik akımların dışında tutulacaktı. Yeni rejimde ordu politikasının nasıl düşünüldüğünü, nasıl uygulandığını gereği gibi gösterebilmek için 2771 sayılı Ordu Dahili Hizmet Kanunu'nun bu hususla ilgili hükümlerini aynen aşağıya alıyoruz. Madde 34. Ordunun vazifesi, Türk yurdunu ve teşkilat-ı esasiye kanunu ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır. Ordu, askerlik sanatını öğrenmek ve öğretmek ile vazifelidir. Bu vazifenin yerine getirilmesi için lazım gelen tesisler ve teşkiller kurulur ve tedbirler alınır. Madde 35. Orduya giren her asker ant içecektir. Ant sureti aşağıdadır. Hazarda, seferde, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetli hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu, Türk sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda edeceğime namusum üzerine ant içerim. Madde 36. Orduda ahlak ve maneviyatın yükselmesine ve milli duyguların kuvvetlendirilmesine bilhassa dikkat edilir. Cumhuriyete sadakat, vatana muhabbet, hüsnü ahlak, üste itaat, ifai hizmette sebat ve mukavemet, cesaret ve şecaat, hayatını hiçe saymak, harbe hazırlık, bütün silah arkadaşları ile iyi geçinmek, yek diğerine mukavemet, intizamperverlik, dinin yasaklarına uymak, sıhhatini korumak, sır saklamak her askerin esas vazifesidir. Madde 39. Erata askerliğe ait bilgilerden başka okuyup yazmak ve yurt ve hayata ait bilgiler de öğretilir. Madde 41. Türk ordusu her türlü siyasi mülahasa ve tesirlerin üstündedir. Bundan ötürü ordu mensuplarının siyasi parti ve derneklere girmeleri ve bunların siyasi gösteri ve toplantı ve seçim işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuklar söylemeleri ve makale yazmaları yasaktır. Siyasi olmayan derneklerin faal olmayan üyeliklerine girmek dahi mezuniyet ve müsaadeye bağlıdır. Görülüyor ki ordunun cumhuriyet ilkesine bağlı ve politika dışı tutulmasına son derece önem verilmiştir. Ordu dahili hizmet kanununun 34, 35 ve 36. maddelerinde 4 defa cumhuriyet kelimesi geçmektedir. 41. maddede ise ordu politika ilişkisi aşırı bir taassupla yasaklanmıştır. Bu yasağın cezası çok ağırdır. 1632 sayılı askeri ceza kanununun 148. maddesi cezayı şöyle tayin eder. Siyasi maksatlarla toplananlar, siyasi partilere girenler, siyasi gösteri ve toplantılara ve seçimlere katılanlar veya her ne suretli olursa olsun bu maksatla sözlü telkinlerde bulunanlar ve siyasi makale yazanlar ve bu yoldan utuk söyleyenler 5 seneye kadar hapsolunur. Bu hukuki yasaklar ve müeyyideler tatbikatta daha başka yasaklarla, disiplin tedbirleriyle ve eğitimle kuvvetlendirilmiştir. Örnek olmak üzere subay yetiştiren okullarda, askeri ortaokullar, liseler ve harp okulu, öğrencilere gazete okumanın yasaklandığını gösterebiliriz. Yine aynı şekilde harp okulunda yakın zamanlara kadar askerlik dışı hiçbir ders okutulmamıştır. Böylece ordu yalnız politikadan değil, ifraza kaçan aşırı bir inançla memleket meselelerinden de uzak tutulmak istenmiştir. Halbuki Türk ordusu profesyonel ordu değil bir rejim ordusudur. Bu tutum şüphesiz ordunun politikaya karışması kadar tehlikeliydi. Türkiye'de bütün ileri fikirlerin öncülüğünü yapan, Türk yenilik aydın kadrosunu yetiştiren, memlekete büyük devlet adamları ve büyük sanatçılar, dipnot, asker okullarda yetişmiş ünlü sanat ve fikir adamlarımızdan bazıları, Abdullah Cevdet, askeri tıbbiye, Ahmet Refik, harbiye, Aka Gündüz, harbiye, Cenap Şahabettin, askeri tıbbiye, Nabizade Nazım, harbiye, Ömer Seyfettin, harbiye, Mehmet Rauf, bahriye, Yusuf Akçora, harbiye, Hasan Cemil Çambel, harbiye, Recaizade Ekrem, harbiye, Celal Esat Arseven, harbiye, Ömer Naci, harbiye, Necip Asım, harbiye. Veren ordu bir kompleksin içine düşürülmüştü. Bazı ordu mensuplarında bizim askerlikten başka şeye aklımız ermez gibi fikirler belirmeye başlamıştı. Bunun vebalinin büyük ölçüde Mareşal Fevzi Çakmak'a ait olduğunu inanmaktayız. Evet, Mareşal orduya politika dışında tutmuştu. Fakat bütün fikirlere ve yeniliklere karşı kapıları kapatarak yapmıştı bu işi. Subayların bölük kumandanlığında ihtiyarlamalarını tercih edecek kadar gençliğe uzaktı. Bir subaya 40 yaşından önce tabur teslim edemem diyordu. Halbuki 1. Dünya Harbi'nde Türk ordusunun en başarılı tümen, kol ordu ve ordu kumandanları hep genç subaylardı. İstiklal Harbi'nde ise bütün üst kumanda kadrosu Fevzi Paşa hariç 35-40 yaşında subaylardan teşekkül etmişti. Hilmi Uran hatıralarında Mareşal Fevzi Çakmak için şöyle der. O devlet teşkilatında ordunun başı olarak bağımsız gibiydi. Devlet teşrifatında da bütün vekillere tekaddüm eder, başvekilden sonra gelirdi. Ziyaret kabul eder fakat ziyaret iade etmezdi. Fakat öyle zannederim ki artık hele son senelerde vazifesinin icap ettirdiği hareketi ve bilgiyi gösteremiyor, makamında birkaç kişinin tesir ve nüfusu altında iş görüyor, orduda tabii bu halden üzüntü duyuyordu. Artık tarihi bir şahsiyet ve yadigar oluşu da bütün bu zaaflarını karşılayamaz olmuştu. Ve orduda yapılacak yenilik hareketleri için Mareşal'in vücuda engel olma durumuna düşmüştü. İktisadi tesislerimizin de onun dar görüşünden fazlaca müteessir olduğunu sanıyorum. Dipnot: Hilmi Uran, Hatıralarım, Ankara 1959, sayfa 468. Ordu Atatürk'e olan bağlılığından dolayı onun sağlığında büyük bir tevekkül gösterdi. Fakat Atatürk öldükten sonra özellikle genç subaylar arasında Maraşel'e karşı duyulan hoşnutsuzluk artmaya başladı. İkinci Dünya Harbi'nin patlamasından sonra başka orduların birdenbire meydana çıkan üstünlüğü, askerlik tekniğinde ve silahlarda görülen yenilikler adeta bir şok tesiri yaparak ordu içindeki hoşnutsuzluk bazı kıpırdanmalara yol açtı. Ünönü durumun ciddiyetini kavradı ve Maraşal Fevzi Çakmak 12 Ocak 1944'te emekliye sevk edildi. Maraşal'in 20 yıldan fazla süren Genelkurmay Başkanlığı bazı bakımlardan gelişme kaydetmiş olmasına rağmen Cumhuriyet ordusu için şanlı bir devir sayılamaz. Fakat devletin bekası ve yükselmesi açısından bütün memleket meseleleriyle ilgilenmekte eski bir geleneğe sahip olan Türk ordusunun rejim ordusu niteliğini kaybetmediği 27 Mayıs 1960'ta anlaşıldı. Ayrıca bu defa ordu 27 Mayıs ihtilali ile sosyal ve ekonomik fikirlere yön vermiş ve büyük bir fikir akımının yolunu açmış oldu. Kitabın sonu 25 Kasım 1999.